16. ayrım. Sayfa 139. 13. bölüm. O gece daha fazla kalamamıştım Kenan'ın stüdyosunda. Pencere önünde bir süre daha dışarıyı izleyip bir zamanlar İstanbul'un en güzel sakızlı çevirme tatlısını yapan Madame Erifili'nin, ki bizim çocuklar özellikle de Kenan bayılırdı bu tatlıya, İki katlı, geniş anaçlı, demirleri nakışlarla süslü evinin yerine dikilen 6 katlı apartmanın karaktersiz soğuk yüzü sıkıntımı iyice arttırınca artık bana aileme ait olmayan bu mahallede, bu binada ne işim var deyip kimseyi uyandırmamaya özen göstererek adeta parmaklarımın ucuna basarak çıktım stüdyodan. Sokakta serinlik artmıştı. Evlerine dönmekte olan gece artığı birkaç kişiden başka kimsecikler yoktu ortalıkta. Pardesüm'ün yakasını kaldırıp ana caddeye yöneldim. Ayhan Işık Sokağı'nın bitmesine 5-6 metre kala pst pst diye bir ses duydum. Başımı çevirince Beyoğlu'nda geçen yüzyıldan kalmış, ömrünü tamamladığından ya da komşumuz Madame Erifili'nin o güzelim kâgir evi gibi daha fazla daireli bir apartman haline getirilmek için boşaltılan eski bir binanın girişinde kucak kucağa yatan insanlar gördüm. Giysileri, elleri, kolları, başları, bedenleri öyle iç içe geçmişti ki kaç kişi olduklarını çıkaramadım. İçlerinden biri doğrulmuştu. Bu bana seslenen kişi olmalıydı. Başında koyu renkli bir bere vardı. "Bey baba, bir çorba parası versene." Onun sesine ötekiler de uyanmışlardı. İnsan görünümünde insan gibi konuşan ama karanlıkta aç kurtlar gibi parıldayan gözleri, yırtık pırtık giysilerinin altındaki yaralı, hasta bedenleriyle sanki başka bir dünyadan gelmişler gibi tuhaf görünüyorlardı. Duraksadığımı görünce konuşan cesaretlendi. "Hadi be bey baba, kayıntı yapacağız, çık bir sakal, çorba içeceğiz vallahi, tiner miner yok." Yüzünü doğru dürüst seçemediğim grubun sözcüsü konuşurken ötekiler sanki mezarlarında uyanan ölüler gibi birer birer doğruldular. 4 kişi olduklarını anladım ama çocuk mu, genç mi, yetişkin mi, kadın mı, erkek mi ayırmak mümkün değildi. Arkadaşlarının cümlesi bitince bir tiyatro oyunundaymış gibi dördünün de elleri aynı anda uzandı bana. Korkuyla geriye doğru birkaç adım attım. Ayaklanıp çevremi sarmalarına izin vermemek için elimi hızla cebime soktum. Ne kadar bozukluk varsa üzerlerine fırlatıp hızla caddeye yürüdüm. O kadar tedirgin olmuştum ki bir yandan yürüyor, bir yandan da peşimden gelen var mı diye geriye bakıyordum. Aslında paniklememe gerek yoktu. Çünkü çocuklar benimle uğraşmak yerine birbirlerini itekleyerek yere saçılan paraları toplamaya koyulmuşlardı. Aralarında Necip Fazıl, Fikret Adil, Çallı İbrahim, Peyami Safa, Sait Faik, Salah Birsel, Ferdi Tayfur, Sabahattin Kudret gibi sanat erbabının buluştuğu bir zamanların Nisuas Pastanesi, şimdiki Garanti Bankası Sanat Galerisi'nin yanından İstiklal Caddesi'ne çıkınca kendimi daha güvende hissettim. Geceki kalabalıktan eser yoktu. Evet, cadde hala nefes alıp vermeyi sürdürüyordu. Mağazalar, dükkanlar, sinemalar, tiyatrolar, barlar, birahaneler artık kapanmış olsa da her yan ışıklar içindeydi. Garson mu, bodyguard mı, sivil polis mi, uyuşturucu satıcısı mı, orospu mu, pezevenk mi, sanatçı mı, kim olduğunu kestiremediğim kadınlar, erkekler hala caddedeydi. Fakat ışıklı, çamurlu, dalgalı, nereye döküleceği belli olmayan bir nehre benzeyen geceki kalabalık artık yoktu. Binadan çıktığımda nereye gideceğime karar vermemiştim. Tek istediğim kendimi dışarı atmaktı. İşte dışarıdaydım, şimdi ne yapacaktım? Bir taksiye atlayıp eve gitsem, saat neredeyse sabahın 5'i olmuştu. Birkaç saat için Etiler'e kadar uzanmanın anlamı var mıydı? En iyisi ofise gitmekti, bir duş alıp giysilerimi değiştirirdim. Belki birkaç saat kestirmeye bile vaktim olurdu. Yönümü Taksim'e çevirdim. Birkaç adım atmıştım ki bir korna sesiyle olduğum yerde sıçradım. Başımı çevirince iki koca kortumla caddeyi yıkamakta olan bir temizlik aracı gördüm. Gecenin sessizliğinde kulak zarımızı patladırcasına çalan korna, sol tarafımda yürüyen genç adamı da benim kadar etkilenmiş olacak ki, o da hızla başını geriye çevirmiş, temizlik aracını görünce de kendini tutamayıp ananın ama diye koyuvermişti küfürü. Temizlik aracından da sürücüsünden de bir tepki alamayınca bana dönerek sürdürmüştü sözlerini. Orospu çocuğuna bakar mısın abi? Gecenin bu saatinde korna çalınır mı? Sanki genç adamın sorusunun yanıtını ararcasına temizlik aracına bakmış, tam önünde tramvay raylarının ortasında birbirine sarılmış, arkalarındaki temizlik aracından habersiz, yalpalayarak yürüyen çifti fark etmiştim. Korna onlar için çalınmış gibi görünüyordu ama temizlik aracı o kadar yavaş gidiyordu ki bizim sarhoş çiftin arabayı engellemesi söz konusu değildi. Anlaşılan şoförün canı eğlence istemişti ya da o güzelim sabah uykusunu bırakıp Beyoğlu'nun temizlemeye geldiği için bu caddeyi kirletenlere duyduğu nefreti böyle dile getirmek istemişti. Çaldığı korna aslında aracın önünde yürüyen çifte değil, bu caddede yaşayan, bu caddeden geçen herkeseydi. Ne var ki onlar çoktan gitmişlerdi. Korna'nın muhatabı olarak sarhoş çift kalmıştı. Bir de hala caddenin üzerinde olan bizler. Yanımda yürüyen genç, temizlik aracının sürücüsünün annesinin cinsel organını yüksek sesle dile getirerek belirtmişti öfkesini. Sarhoş çiftin ise Korna'yı umursadığı pek söylenemezdi. İkisi birden kim bizim rahatımızı kaçıran bu terbiyesiz dercesine dönüp ters ters temizlik aracına baktıktan sonra hiç acele etmeden kenara çekilmişlerdi. Bana gelince bu kısa duraksamanın ardından yoluma devam etmiştim ama temizlik aracının sürücüsünün gazabına uğramamak için adımlarımı biraz açtığımı da hemen eklemeliyim. 1923 yılında Sine Salon Elektra adıyla işletilmeye başlayan, günümüz Alcazar sinemasının birbirine bakan iki karyatitil nakışlanmış mermer kemerli kapısının önüne gelmiştim ki, A Camii müezzininin bariton sesi bütün caddeyi dolduruverdi. Kaç küsür yıldır Beyoğlu'nda bulunmama, kaç kez bu camiden okunan ezanı duymama rağmen tüylerimin diken diken olmasına engel olamadım. Dindar bir insan değilimdir, babam da değildi. Ama o en azından Ramazan ayında oruç tutar, bayram sabahları namaza giderdi. Ben ise Allah'a inanmama rağmen çocukluğumda oruç tuttuğum Ramazan aylarında babamla bayram namazına gittiğim günlerden bu yana hiçbir ibadette bulunmamıştım. Nedenini bilmiyorum. Belki, belki değil, kesinlikle işlerin yoğunluğundan. Tekstil dünyası tamamıyla vahşi kanunların geçerli olduğu bir alandı. Kaliteli, hızlı ve ucuz üretilebilen, üretebilen kazanırdı. Bu mucizeyi gerçekleştirmek için daha fazla finansman gerekiyordu. Finansman ise, içinse yurt dışında ortak bulmanız zorunluydu. Yani dünyanın tekstil devleriyle boy ölçüşmeden var olmak imkansızdı. Fransızlara bu yüzden ihtiyaç duyuyordum. İş dünyasında kendi yağınızla kavrularak var olamazdınız. Rakiplerinizi kollayarak hep onlardan bir adım önde olmak zorundaydınız. Yoksa fabrikanıza, mağazanıza kilit vurmanız kaçınılmaz olurdu. Ya da yabancı tekstilciler için fason mal üretimi yapmak gibi kalitesiz işlerle uğraşmak durumunda kalırdınız. Ki bu da yıllardır dişinizle tırnağınızla yarattığınız markanın değersizleşmesi anlamına gelirdi. Bunu yapmak yerine fabrikamı kapatıp evde pul biriktirmeyi tercih ederdim. Şükür henüz o aşamaya gelmemiştik. O aşamaya gelmesine izin veremezdim zaten. Durum böyle olunca da işin yaşamımın büyük bölümünü kaplaması kaçınılmaz hale geliyordu. Ailem, arkadaşlarım derken ibadeti düşünecek hal kalmıyordu. Belki yaşlanınca. Kendi kendime gülmeye başladım. Evet, sahtekarlık tam da bu noktadaydı. İnancı Allah'la kul arasında yapılan bir ahit olarak görürsek, başta babam olmak üzere ikimiz de ticari ahlakın dışına çıkmıştık. Allah'a inandığımızı söylediğimiz halde Hatta gerektiğinde hiç çekinmeden yardımını dilediğimiz halde ahitte üzerimize düşenleri yerine getirmemiştik. Ancak yaşlanınca yükümlülüklerimizi yerine getirebileceğimizi düşünmüştük. Bu da Allah'a duyduğumuz inançtan çok artık ölümümüz yaklaştığı için cennette kendimize sağlam bir yer kapmak içindi. Ama olaya değişik açıdan bakacak olursak, tövbe tövbe, bu olayda yaratıcının da payı vardı. İnsanoğlunun kusurlu olmasına izin vermişti. Hadi diyelim yetenekleri sınırlıydı ve mükemmel bir kul yaratamamıştı. Ama bağışlayıcı olmaya ne gerek vardı? Kendi yarattığı insanı tanımıyor muydu? Bizlere zekayı ve alçaklığı veren kendisi değil miydi? Bu iki nitelik birleştiğinde korkunç bir gücün ortaya çıkacağını bilmiyor muydu? İnsanoğlunun yaşamı boyunca keyfince günahlar işleyip ahdini bozduktan sonra ömrünün son günlerinde kurnaz bir tüccar gibi kendisine yaltaklanıp af dileyeceğini düşünmemiş olabilir miydi? Belki de insanoğlunun bu basitliği hoşuna gidiyordu. Belki böylece kendi gücünün farkına varıyordu. Yaratıcının buna ihtiyacı var mıydı? Belki de bizim bu küçük kurnazlıklarımıza bakıp gülüyordu. İnsanoğluna eğlence, şaka duygusunu veren o olduğuna göre ondan daha muzip, ondan daha esprili başka biri olabilir miydi? Sorularımın yanıtlarını bilmiyordum. Belki şu anda camide ezan okumakta olan müezzine sorsam bana doyurucu yanıtlar verebilirdi. Fakat ne ruh halim ne de dış görünüşüm bunu yapmama izin vermiyordu. Eminim ağzım leş gibi şarap kokuyordu. Bakışlarım Galatasaray ağası Şeyhül Harem Hüseyin Ağa tarafından kesme taşlarla yaptırılmış 400 küsür yıllık camiye takıldı. Ağa camiyi bu renkli, bu kirli, bu dünya güzeli, bu cenabet caddenin köşesine çökmüş, engin gönüllü bir dervişe benzetirdim. Göze batmamak ya da korunmak için kendini caddeden duvarlarla yalıtmış, gelip geçenler yüzünü görmesin diye pencerelerini bir peçe gibi incecik tellerle örtmüştü. Mağazanın önüne geldiğimde ezan da bitmişti. Otomatik kilidi açarken birkaç saat sonra sökün edecek olan bizim elemanların kepengin açık olduğunu görüp nasıl heyecana kapılacaklarını düşünmeden edemedim. Giriş kapısının kepengini 1 metre kadar kaldırdıktan sonra kapıyı anahtarla açtım. İçeri girince kapıyı yeniden kilitledim. Daha ilk adımımda alışkın olduğum o güzel koku çarptı burnuma. Dünyanın bütün çiçeklerinden alınmış aromaların giysilerle, takılarla, kadın bedeniyle harmanlanmış hali. Mağaza gece boyunca kapalı kaldığı için havasız ortamda bu koku yoğunlaşmış, baş döndürücü bir hal almıştı. Gözüm karanlığa alışıncaya kadar yönümü el yordamıyla bulmaya çalışarak ilerledim. Etrafı iyi seçemiyor olmama rağmen en küçük bir tedirginlik bile duymadan ilerliyordum. Çünkü her köşesini, her karışını biliyordum. Burası benim de, sadece benim. Evimden daha yakındı bana. Evi Gülriz'le Burç'la paylaşıyordum. Orası üçümüzündü. Daha da çok Gülriz'indi. Fakat bu mağaza benimdi. Fabrikayı bu kadar benimseyememiştim. Belki çok fazla insan çalıştığından, belki ofisimin fabrikada olmamasından, belki de ürünlerimizin son halini orada görebilme olanağımın bulunmamasından. Bence bir giysi ışıklar altında, mankenlerin üzerinde sergilenmeden bitmiş sayılmaz. Bu mağaza uzun, titiz çalışmaların sonunda yaratılmış bir ürüne bakarak İşte bunları biz ürettik diyebilmenin mutluluğunu tadabileceğim tek yerdi. Asansörün önüne geldiğimde gözlerim karanlığa alışmıştı. İş saatlerinde seçkin müşterilerin ziyaretiyle canlanan ama şimdi kesin bir sessizliğin hüküm sürdüğü mağazanın geniş salonunda cansız mankenleri, giysileri, tezgahları ayrıntılarına kadar göremesem de eşyaları seçebiliyordum. Asansöre binip ofisimin bulunduğu 4. katın düğmesine bastım. Asansör güvenle yükselirken tüm tedirginliklerden kurtulmuş gibiydim. Ilık suyla bir duş alıp şöyle koyu bir kahve içtikten sonra her zaman yedekte bulundurduğum temiz giysilerimi giydim. Giydim mi günü karşılamaya hazır hale gelirdim. Ne yazık ki asansördeki hesabı ofiste uygulayamayacaktım. Kararlaştırdığım gibi duşumu almıştım ama ancak ne olduysa ondan sonra olmuştu. Üzerime bir ağırlık çökmüş, biraz dinlenmek için sırtımdaki bornozla ofisimdeki divanın üzerine uzanmıştım. Uzanış o uzanış. Selim, Selim uyan diyen bir sesle kendime geldim. Karşımda Gülriz duruyordu. Arkasında da en az onunki kadar endişeli gözlerle beni süzmekte olan Burç. Önce onları kavramakta güçlük çektim. Sızıp kaldığımı anlayınca büyük bir utanç duydum. Selim iyi misin, ne oldu sana diye başucumda söylenen Gülriz'e iyiyim iyiyim dedim doğrulurken. Bu türden sorumsuz davranışlarda bulunmayacağımı çok iyi bilen karım şaşkınlıkla süzüyordu beni. Olanları tam olarak kavrayamayan Burcu'nun yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Aslında benim açıklamalarda bulunmam gerekiyordu ama yaşadığım şaşkınlıktan ve suçluluk duygusundan bir türlü söze başlayamayınca Gülriz, ''Senden haber alamayınca çok merak ettik, cep telefonuna da ulaşılamıyordu.'' dedi. Şarjı bitmek üzereydi, gece kapatmıştım diyebildim sonunda. Af dileyen bakışlarımı karıma çevirdim. Kusura bakma Gülriz'cim, hastaneye gelemedim. Akşam Kenanlara takıldım. Vakit geç olunca da stüdyoda kalalım dedik. Beni bilirsin, yabancı yerlerde uyuyamam. Gecenin bir vakti kalkıp ofise geldim. Sızıp kalmışım işte. Çok özür dilerim. Çok mu içtiniz? İçtik biraz. Aslında hiç gitmemeliydim yanlarına. Oldu bir kere. Oğluma döndüm. Ne o Burç? Babaya sarılma yok mu? Burç'un gergin yüzü yumuşadı, hızla atıldı kucağıma. O kadar hızlı atılmıştı ki neredeyse sırt üstü yıkılacaktım. Oo, bu ne güç be! Hastane yemekleri yaramış anlaşılan. Yok be baba, çok kötüydü, bir tek çikolatalı puding güzeldi. Ellerim oğlumun saçlarında gezinirken profesörle konuştunuz mu diye sordum Gülriz'e. Karımın yüzüne rahat bir ifade yayıldı. Konuştuk, şükür korkacak bir durum yokmuş. Ragım'ın söyledikleri doğruymuş ha diye neşeyle mırıldandım. Sağ olsun profesörle konuşurken o da yanımızdaydı. Erkenden gelmiş adamcağız. Yani sen yoktun demek istiyordu. Ne diyebilirdim ki, haklıydı. Çok özür dilerim Gülriz dedim. Ben de yanınızda olmak isterdim, affedersin. Ama Gülriz öyle kolay kolay affedeceğe benzemiyordu. İyi ki sekreterini aramışım. O söyledi burada olduğunu. Sabah gelip seni ofiste uyur bulunca o da ne yapacağını bilememiş. Uyandırmaya da cesaret edememiş. Ben arayınca kafası karıştı kızcağızın. Kavga ettiğimizi sandı galiba. Beni burada görünce rahatladı. Sen ne söyledin? Ne söyleyebilirim ki, olanı biteni bilmiyordum. Keşke bana eve gitmeyeceğini söyleseydin. Senin yanındayken eve gitmeye niyetliydim dedim boynumu bükerek. Son anda kalmaya karar verdim. Sabah uyanırım dedim, uyanamadım. Böyle durumlarda en doğru yöntem Gülriz'in suyuna gitmekti. Yanınızda olmadığım için çok üzüldüm, bir daha olmayacak. Karımın kahverengi gözlerindeki sitemkar ifade yumuşamaya başladı. Artık bu konudan kurtulmanın tam zamanıydı. Burç efendi, bugün okula da gidemedik ha? Oğlumun yüzü asıldı. Türkçe ödevini de yapamadım zaten. Öğleden sonra yaparsın canım, öğretmenin mazeretin olduğunu biliyor. Bugün de resim dersi vardı. Şükran öğretmen meyvelerin resmini yaptıracaktı bize. Burç'un en sevdiği derslerden biriydi resim. Bayılıyordu boyalarla oynamaya. Dert ettiğim meseleye bak. Şu senin arkadaşın adı neydi? Tuna mı? Hah, işte o. Onu ararsın, resim öğretmeniniz hangi meyvelerin resmini yaptırmışsa onlardan alırsınız. Annem bir tabağa koyar onları. Sen de kağıdını, boyalarını alır geçersin karşısına. Olur mu dercesine annesine baktı Burç. Baban doğru söylüyor dedi Gülriz. Evet, karım artık sakinleşmeye başlamıştı. Eve gidince Tuna'yı ararız. Burç'un yüzüne dünyanın en yalansız gülümseyişi yayılırken ben de yitirdiğim huzuru yeniden kazanmaya başlamıştım. Anlaştık o zaman diyerek ayağa kalktım. Artık ben de giyineyim. Birileri böyle bornozla görecek, ayıp olacak. Giysilerimin bulunduğu içerideki küçük odaya yönelirken ''Sen kahvaltı da yapmamışsındır.'' dedi Gülriz. ''Yeşim Hanım'a söyleyeyim de poğaça filan aldırsın.'' ''İyi olur, siz yediniz mi?'' ''Hastanede kahvaltı yaptık.'' ''Ben de babamla yiyeceğim.'' dedi Burç. Gülriz yadırgamış bir tavırla süzdü oğlumuzu. ''Hani hastanede doydum diyordun?'' Doymuştum ama şimdi acıktım. Ben poğaça istiyorum. Ne olacak canım? Bir daha yersin diyerek araya girdim. Gülriz'cim, Yeşim'e söyle çocuklardan birini Hacı Muhittin'e yollasın. Ben badem ezmesi istiyorum diye gerçek niyetini belli etti Burç. Bu gibi durumlarda hep olduğu gibi Gülriz'in müdahalesi gecikmedi. Poğaça mı, badem ezmesi mi, ne istiyorsan söyle onu aldıralım. Karımın en sevdiğim yanlarından biri buydu. İstediğimizi alabilme gücüne sahip olduğumuz halde en küçük bir savurganlığa bile tahammülü yoktu. Bu yanıyla babama çok benziyordu. Babam da öyleydi. Eve bize gereken neyse üçüne beşine bakmadan alırdı. Ama alınan eşyanın kullanılmadığını, çarçur edildiğini görünce de küplere binerdi. Dünyada bunları bulamayan kaç kişi var sen biliyor musun diye başlardı azarlamaya. Benim de arkadaşıma benzeyeceğimden korkuyor olacak ki her fırsatta Kenan'ı da babasını da savurganlıkları nedeniyle eleştirirdi. Sigortacılıktan para kazanmak kolay olduğu için kıymetini bilmiyorlar. Malı mülkü kaybettiklerinde anlayacaklar Hanya'yı, Konya'yı. Zaten bu kafayla çok sürmez. Evi barkı satar bunlar derdi. Gerçi dedikleri çıkmadı. Bütün müsrifliklerine rağmen babası da Kenan da servetlerini kaybetmediler. Tersine iyice arttırdılar. Fakat yaptığı uyarılarla babam da benim tutumlu bir adam olmamı sağladı. İyi ki de yapmış. Bir zararını görmedim. İşte bu yüzden Gülriz'in aynı yöntemle oğlumuzu yetiştirmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ancak çocukluğu tüketim toplumunun en debdebeli günlerinde geçen, yaşlarına başlarına bakmadan daha şimdiden marka meraklısı arkadaşlarla yaşayan Burcu'nun aynı kanıda olduğunu söylemek oldukça zordu. Anlayışlar farklı olunca da annesiyle sert çatışmalara girmesi, sık sık uyarı alması kaçınılmaz oluyordu. Şu anda da yaptığı tercihin ona sıkı bir fırça getirmesinden korktuğu için başını öne eğip ürkek gözlerle bakarak yanıtladı annesinin sorusunu. Badem ezmesi. Evet, işte böyle. Ne istiyorsan onu söyleyeceksin dedi Gülriz. Vartayı atlatan Burç rahat bir soluk alırken karım da sekreterime talimatı vermek için kapıya yönelmişti. Karımla oğlumun tartışmasından hiç hoşlanmazdım. Ama bu didişmeleri bile şimdi mutluluk veriyordu bana. Elbiselerimi giyip yeniden yanlarına geldiğimde Yeşim seninle konuşmak istiyor dedi Gülriz. Biraz beklesin, şimdi işle uğraşmak istiyorum. Önce kahvaltımızı bitirelim. Sen bilirsin ama kızın endişeli bir hali var. Konuşsan iyi olacak. Ailem buradayken işle ilgilenmekten nefret ettiğimi bilirdi Yeşim. Önemli olmalıydı. Bir bakalım o zaman. Telefonu kaldırıp sekreterimin dahili numarasını tuşladım. Günaydın Selim Bey dedi Yeşim'in tatlı sesi. Günaydın Yeşim, ne vardı? Özür dilerim efendim. Paris'ten Monsieur Pierre Doge aradı. Sizinle acilen görüşmek istiyor. Acilen mi? Evet efendim, aynen öyle söyledi. Tamam, bağla da görüşelim. Bakalım ne istiyormuş. Bu soruyu Yeşim'e değil kendime söylemiştim aslında. Pierre fabrikayı birlikte kuracağımız şirketi bulan Fransa'daki komisyoncumdu. Önceki konuşmamıza göre ben zaten 10 gün sonra Fransa'ya uçacaktım. Orada anlaşmayı imzalayacaktık. Neden aramıştı ki? Yoksa işler ters mi gidiyordu? Düşünceli bir hal aldığımı gören Gülriz de endişelendi. Hayrola Selim, neler oluyor? Bilmiyorum, Fransızlar aramış da diye açıklarken merhaba diyen Pierre'in gür sesi çınladı kulaklarımda. Kısa bir nezaket konuşmasından sonra baklayı ağzından çıkardı. Paris'e gitmem gerekiyormuş. Şirketin bazı ortakları sorun çıkarıyorlarmış. Ben ikna edemiyorum. Senin çaban gerekli diyordu. Ne zaman orada olmalıyım diye sordum. Yarın burada olsan iyi olur dedi. Biliyorum çok ani oldu fakat kaybedecek zaman yok. Adamlar başka seçenekler sunuyorlar.